Ayrım 18.
Zen'deki törensel ve merasimvari ritüeller öylesine belirleyici bir niteliktedir ki, bu tip bir anlayışı yapmacıklık ya da hürafe olarak anlayabileceklere bazı açıklamalar yapmak gerekecektir. Budizm insanın sadece dört hareketini yürümek, ayakta durmak, uzanmak ve oturmak dört makam olarak adlandırır çünkü bunlar Buda yaratılışının insan bedeninde aldığı pozisyonlardır. Bundan dolayı insanın günlük işlerini bazı ritüellere uygun olarak yerine getirmesi sıradan bir insan Buda'dır gerçeğinin kutsanması ve bundan da öte her şeyini tam anlamıyla zihnin huzurunda yapmakta olan insana son derece doğal gelen bir stildir. Dolayısıyla eğer bir sigara yapmak gibi son derece önemsiz ve basit bir işte bile insan bu kadar bilinçliyse ve kıvrılarak yükselen dumanı ve solukların düzenlenmesi o an için evrendeki en önemli şey olarak görmekteyse, bu eylem dışarıdan bakan birisine son derece törensel bir tarz olarak görünecektir. Buda gibi davranma anlayışı hem zazenin hem de günlük işler bütününün hedeflediği sonu olan eylemler değil de, Buda'nın gerçekleştirilmesi olarak algılanan Soda okulunda önemli vurgulanır. Dogen'in, Shobogenzo'sunda ifade ettiği gibi yarınlara, ileriye doğru bakmadan, her an sadece bu günü ve bu saati düşünmelisin. Çünkü yarın zor ve meçhuldür, onu bilemeyiz. Bugünü yaşarken Budist yoldan gitmeyi düşünmelisin. Zaman kaybetmeden sadece bugün ve bu anın var olduğunu düşünmelisin. Zen uygulamaları üzerinde yoğunlaşmalısın. Bundan sonra çok kolaylaşır her şey. Yaratılışının iyi veya kötü yanını unut, varlığının güçlülük veya zayıflığını unut. Zazen'de Satori'ye ulaşmak, doğum ölümden kaçmak hakkında düşünülmemelidir. Gelecekte herhangi bir şeyin peşinden koşmak da akla getirilmemelidir. Eğer yaşamsa işte yaşam, ölümse işte ölüm. Onların kontrolü altında olman için bir neden yok. Bir ümit bağlama onlara sakın. Bu yaşam ve ölüm Buda'nın yaşamıdır. Onları atıp reddetmek istersen Buda yaşamını kaybedersin. Üç dünya, geçmiş, şimdi ve gelecek genelde sanılanın aksine ulaşılamayacak uzaklıklara uzanmazlar. Geçmiş denilen şey kalbin en yüksek noktasıdır. Şimdi yumruğun üzeri, gelecekse beynin arkasıdır. Tüm zaman burada Buda'nın bedeni olarak bu bedendedir. Geçmiş varlığını onun hafızasında, gelecek ise onun tahmin gücünde sürdürür. Bunların ikisi de şimdidir. Çünkü dünya eğer direkt ve açık olarak incelenirse geçmiş ve gelecek hiçbir yerde bulunamaz. Bankei'nin öğretilerinde de benzer düşüncelere rastlıyoruz. Siz zaten Buda'sınız. İlk defa Buda olacak değilsiniz. Doğuştan gelen zihninizde zerre kadar yanlış bir şey yok. Eğer şu andakinden daha iyi olabilmek için en ufak bir arzu duyuyorsanız, eğer başka bir şey peşinde en ufak bir oranda bile olsa koşarsanız, siz zaten doğmamışa karşı hareket ediyorsunuz demektir. Bu yüzden Zen pratiği hakkındaki böyle bir görüşü şu andaki Rinzai ekolünün disipliniyle uzlaştırmak zordur. Bu disiplin yaklaşık olarak 50 koandan oluşan aşamalı bir koan problemleri sınavını geçebilmekten oluşmaktadır. Uyandırma konusunun gerekliliği konusuna kesin yaklaşımlar sergiler. Bu bir çeşit zorlayıcı şüphe düşüncesidir ki bunun sayesinde kişi çözmeye çalıştığı koanı bir daha unutamaz. Doğal olarak bu çeşitli bireylerin erme dereceleri arasında karşılaştırmalar yapma pozisyonu oluşturur ve son olarak da sürecin tamamlanmış sayılabilmesi için kesin ve resmi bir tanınma gereklidir. Koan disiplininin resmi detayları bugün Budist dünyada kalabilmiş birkaç gerçek sırdan birisi olduğu için eğer kişi eğitim sürecini bizzat yaşamamışsa bazı şeyleri anlaması biraz zorlaşacaktır. Öte yandan kişi eğer bizzat bu süreci yaşamışsa eğitim hakkında bazı yüzeysel genellemeler dışında ağzını sıkı tutmak zorundadır. Rinzai okulu çeşitli koanlara verilecek resmi cevapların yayınlanmasını her zaman yasaklamıştır. Çünkü zaten bu disiplinin asıl amacı kişinin cevabı kendi sezgisiyle keşfedebilmesidir. Cevabı keşfetmeden bilmek, yolculuğu gerçekleştirmeden haritaya çalışmak gibidir. tanımlanan gerçek etkisine sahip olmadan verilen cevaplar yavan ve hayal kırıcı olacaktır. Ayrıca kuşku yok ki yetenekli hiçbir üstad cevabı içinde hissetmeden veren kişiler tarafından kandırılamayacaktır. Bununla beraber bu şekilsel standartlar açısından bu da olmuş ya da olmamış, geçmiş ya da geçmemiş kişilerden bahsedecek bazı erme dereceleri saçmalığının da sürecin içinde olması için hiçbir neden yoktur. Tüm yerleşmiş dini kurumlar bu tip anlamsız, genellikle bir tür estetizme indirgenebilen, koyunu keçiden ayırabilecek özel bir stil geliştirme konusunda oldukça hızlı davranırlar. Bu tip standartlar sayesinde estetikçi, roman sahipleri, Anglikanlardan ayrılabilir, dini veraset zincirlemesine katılımdaki sıra dışı doğru yanlış anlayışlarını geleneksel havanın yapmacıklığıyla karıştırarak, bununla beraber bazı zamanlar geleneksel bir stilin geliştirilmesi daha hoş olabilir. Mesela sanatçıların ve uzmanların belirleyici bazı ticaret sırlarını ya da teknik özellikleri kendine özgü bir güzellik yaratabilme amacını gerçekleştirmek için nesilden nesile aktarmaları buna bir örnektir. Fakat böyle bile olsa bu kolaylıkla yapmacık ve kendi bilincinde bir disiplin olur, bu anda tüm zen özelliğini kaybeder. Puan sistem bugün var olduğu şekliyle ağırlıklı olarak Hakuin 1685-1768'in çalışmalarının bir sonucudur. Hakuin sıkı ve elinden her iş gelen oldukça yetenekli bir üstattı. Zen'e sistematik bir düzenleme getirmeyi başarmıştı ve böylece Rinzai okulunda zen çalışmasının tüm gidişatı 6 aşama olarak belirlenmişti. İlk olarak 5 tane koan grubu gelmektedir. 1. Hoshin veya Dharmakaya koan. Bununla kişi zenin dış sınır kapısına girer. 2. Kikan. Hileli engel. İlk grupta gerçekleştirilen durumun aktif bir açıklamasıyla ilişkilidir. 3. Ganzen. Kelimelerin incelenmesi tahminen zen anlayışının konuşmayla ifade edilmesiyle ilgilidir. 4. Nanto. Girilmesi zor koan. 5. Gui. 5 rütbe kuanı, efendi, hizmetçi ya da temel şey olan şih arasındaki beşli ilişki üzerine kurulmuştur. Zen ile Huayan ya da Avatamsaka felsefesi arasındaki ilişkiyi sağlar. 6. aşama zen anlayışının ışığında keşişin hayatını ayarlayan Budist düzenleme ve kuralların gözden geçirilmesidir. Normalde bu eğitim süresiz 30 seneyi bulabilir. Fakat tüm zen keşişleri bu süreyi tamamlamak zorunda değildir. Bu süre sadece onay mührü alıp böylece kendileri de tüm işe yarar yöntemler konusunda iyice deneyim sahibi olmuş üstadlar olarak başkalarına da zen anlatabilecek duruma gelmek isteyenler için gereklidir. Bu tür birçok başka durumda da olduğu gibi sistem ancak kişinin uygulamaya dökebildiği kadar güzeldir ve süreci tamamlayanlar arasında oldukça yetenekli budalar olduğu gibi az yetenekli budalar da bulunabilecektir. Bir ya da birkaç koan serisini geçmiş birisinin normal yaşam tarzının kökten değişmesi ve bu kişinin transfer olmuş olması da zorunlu değildir. Satori'nin genel bilinçten eksiksiz, eşsiz bir uyanışa bir defada ani bir sıçrama olduğu düşünülmemelidir. Satori aslında kişiye ani ve sezgisel bir görme gücü verir. Bu unutulmuş bir ismin birdenbire hatırlanması olabileceği gibi Budizmin en derin prensiplerinin anlaşılması da olabilir. Kişi arar arar fakat bulamaz. Sonradan vazgeçer ve aranılan cevap kendiliğinden çıkar ortaya. Bu yüzden eğitim süresi boyunca küçük satori, büyük satori olmak üzere birçok satori vardır. Ayrıca birçok kanun çözümünde Budist prensipleri halletme konusundaki zen stilini anlamaktan daha fazla heyecan verici olmayan bir çeşit hünere bağlıdır. Budist hünerler hakkındaki batılı düşünceler çoğu zaman gizemli doğu yaklaşımı ve din bilimi konusunda yazılmış hemen önceki ve sonraki yıllar arasındaki ortalıkta dolaşan sansasyonel fantezilerden zarar görmüştür. Bu tip fanteziler birinci elden Budist düşüncesinin çalışması sonucu değildir. Fakat sutralardaki mitolojik pasajların motamot bir tarzda okunup böyle anlaşılması üzerine kuruludur. Buralarda budalar ve bodhisattvalar sayısız insanüstü davranışlarla ve hadiselerle doluydu. Dolayısıyla Zen üstadlarıyla teosatik mahatmalar Tibet'in dağlarında yaşayıp büyü, fal gibi gizli şeylerle uğraşan gizemli hikmet üstadlarıyla karıştırılmamalıdır. Zen üstadları son derece insanca özelliklere sahiptirler. Onlar da hastalanır ve ölürler, üzüntüyü ve neşeyi yaşarlar. Diğer insanlar gibi kötü huylara ya da ufak bazı karakter zayıflıklarına sahip olabilirler. Karşı cinse aşık olabilir ve onlarla diğer insanların yaşadığı ilişkileri yaşayabilirler. Zen'in mükemmellik anlayışı tam anlamıyla basit, sade bir insan olmaktır. Zen takipçisiyle başka normal bir insanın arasındaki fark ancak şu olabilir. İkincisinin kendi insanlığıyla başı derttedir, bir melek ya da bir şeytan olmaya çalışmaktadır. İkkyu'nun bir şiirine bakalım. Yeriz, yediklerimiz boşaltır, uyur ve uyanırız. Tüm bunlardan sonra yapmamız gereken tek şey ölmektir. Koan eğitimi tipik Asyalı üstad-öğrenci ilişkisini gerektirir ki Batı'da bu yoktur. Çünkü Asya kültürlerinde bu son derece kendine özgü kutsal bir ilişki tarzıdır ve üstad öğrencisinin karması konusunda sorumludur. Buna karşılık öğrenci de üstadı mutlak bir itaatle tanır ve onun yetkisini kabul edip onu kendi babasından bile daha önemli bir konuma oturtur ki bu Asya kültürlerinde oldukça önem verilen bir konudur. Genç bir zen keşişi için bu sebepten dolayı Roshi, ataerkil hiyerarşi piramidinin tepe noktasının sembolü olarak durur. Üstad da bu rolü eksiksiz oynar. Yıllar boyunca devamlı ilerlemiş, yabanıl şiddetli bir yapıya sahiptir. Cübbesini giyip resmi bir şekilde sanzen diyaloğu içinde oturduğunda o kişi spontanlıktan korkutacak, en acı verici ve sıkıntılı kendi bilincine götüren her şeyi yaşayan bir sembolü olarak durur. Bu rolünü bir upaya, yani işe yarar bir araç olarak bu sıkı üstadın huzurunda bir öğrencinin tam anlamıyla doğal olabilmesi için gerekli yürekliliği bulmayı iyice başarabilirse artık o yeryüzünde kimsenin canını sıkamayacağı özgür bir adamdır. Ayrıca Japon kültüründe çocukların ve yetişkinlerin görünmemiş oranda yergiye eğilimli oldukları da akılda tutulmalıdır. Yergi bu kültürde gençleri toplumsal konvansiyonlara alıştırmak amacıyla sıkça kullanılır. Zen normal Asyalı öğrenci üstad ilişkisine kendisinden bir şey daha ekler. Zen ilişkisinin başlatılmasını tamamen öğrencisinin girişimine bırakır. Zen'in temel pozisyonu şudur: onun öğretecek ya da söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Budizmin gerçeği öylesine açık, öylesine belirlidir ki açıklamalar yapmaya kalkışmak bu gerçeğin görülmesini zorlaştırmaktan başka bir şey yaramayacaktır. Çünkü üstad öğrenciye hiçbir şekilde yardım etmeye kalkmaz, çünkü böyle bir deneme aslında öğrenciyi engellemek olacaktır. Tersine kendi yolundan çıkar ve öğrencisinin takip etmekte olduğu patikaya engeller koyar. Bu yüzden Wumen'in Wumen Kuan'daki çeşitli kuanlar konusunda yaptığı yorumlar kasıtlı olarak yanıltıcıdır. Bunların arasında bir bütün olarak engeller diye adlandırılanları, hileli engeller denilen özel grupları ve girilmesi zor olanlarını sayabiliriz. Bu aslında dikmiş olduğumuz ağaçları onların büyümesine yardımcı olmak amacıyla budamaya benzer. Kuşkusuz amaç yardım etmektir. Fakat Zen öğrencisi onu kendisi bulup çıkarıncaya kadar Zen'i bilemeyecektir. Bir Çin atasözü şöyle der: kapıdan geçip giren aile malından değildir. Zen literatüründe bu atasözü şöyle yorumlanmıştır: başka birisinin sana söylediği senin kendi öz bilgin değildir. Satori, Wumen'in dediği gibi ancak kişi düşünmekten kendisini tüketecek bir hale geldikten sonra, ancak kişi zihninin kendi kendisini kavrayamayacağı hükmüne vardıktan sonra gerçekleşir. İkkyu'nun başka bir dokosunun ifadesiyle bir zihnin başka bir yerde araması budayı, aptallığın tam ortasında bir aptallıktır. Çünkü bundan çok önceki kendim yaratılıştan var olmayandır. Ölünce gidecek bir yer yok, hiçbir şey yok. Bu yüzden giriş nitelikli Heshin tipi Kuan öğrenciyi gitmesi gereken yönün tersine yönlendirerek ona engeller çıkartarak başlar. Bunu zeki bir şekilde hileyi güzelce gizleyerek yapar. Herkes Buda duasının insanın içinde olduğunu ve dışarıda aranmayacağını bilir. Dolayısıyla hiçbir öğrenci onu bir sutra okuyarak ya da diyelim ki Hindistan'a giderek bulması gerektiği söylenip kandırılmaya kalkışılmamalıdır. Tersine onu içinde araması gerektiği söylenmelidir. Daha kötüsü öğrenciye onu varlığının tüm enerjisiyle araması, ister gerçekten zazen ile olsun, isterse çalışır ya da yemek yerken olsun, arayıştan asla vazgeçmemesi söylenir. Aslında ona söylenen, kendisini tamamen kandırması, kuyruğunu ısırmaya çalışan bir köpek gibi dönüp durmasıdır. Hui Meng'in asıl yüz, Chao Chao'nun Wu ve Hakui'nin bir el koanları böyledir. İlk Sanzen görüşmesinde Roshi zaten isteksiz bir şekilde kabul edilmiş öğrencisine annesi ona gebe kalmadan önce de var olan asıl yüzünü ya da yönünü keşfetmesini söyler. Onu keşfedince geri gelip keşfini bir şekilde kanıtlaması da istenir öğrenciden. Bu arada yardım istemek amacıyla problemi başka hiç kimseyle de görüşmeyecektir. Sodo'da diğer keşişlere katılır. Burada baş keşiş ona zazenin başlangıç seviyesindeki bazı kurallarını öğretecek, nasıl oturulacağını gösterecektir. Bu arada belki de onu mümkün olduğu kadar kısa bir süre içerisinde Sanzen için Roshi'ye dönmesi yolunda teşvik edecek ve Kuan'ı yeterli bir şekilde görebilme konusunda hiç zaman kaybetmemesi gerektiğini söyleyecektir. Asıl yüz problemini düşünürken bu yüzden doğmadan önce ne olduğunu hayal etmeye çalışır ya da bu nokta için varlığın tam merkezinde bir insan olarak şu anda ne olduğunu anlamak için çabalar. Zaman ve mekana yayılan kısımlarının ötesinde varlığının temel gerçekliğinin ne olduğunu anlayabilmek için kafa patlatır. Öğrenci kısa bir zaman sonra anlar ki Roshi felsefe ya da kelimelerle bağlı başka cevaplara tahammülsüzdür. Çünkü Roshi gösterilmek ister, somut bir şeydir istediği, elle tutulur bir kanıt. Bu yüzden öğrenci kaya parçaları, yapraklar ve dallar, haykırışlar, ellerin ifadeleri ve akla gelebilecek başka her türlü şeyi gerçeğin numuneleri olarak göstermeye başladı. Fakat tüm bunlar devamlı olarak reddedilmektedir ve sonunda öğrenci artık hayal gücünün sonuna gelir, buluşları sona ermiştir. Fakat işte tam bu sırada aslında öğrenci doğru izi bulmaya başlamıştır. Artık bilmediğini bilmektedir çünkü. Başlangıç kuanı eğer Chao Chao'nun Wu'su ise, öğrenciye Chao Chao'nun bir köpek Buda doğasına sahip midir sorusuna neden Wu yani hiç diye cevap verdiği sorulur. Roshi bu hiçbir şeyin kendisine gösterilmesini istemektedir. Bir Çin atasözünde şöyle denir. Bir el alkışlayamaz ve bu yüzden Hakuin şöyle sormuştur. Bir elin sesi nedir? Gürültü yapmayan bir şeyi duyabilir misiniz? Vuracak hiçbir şey olmadan bu tek nesneden ses elde edilebilir mi? Ne saçma bir soru. Bu tip yöntemlerle öğrenci sonunda kendisini aptal hissedeceği bir konuma getirilir. Büyük bir buz kitlesinin içine hapsedilmiş gibidir. Hareket etmemekte, düşünememektedir. Hiçbir şey bilmez, kendisine dahil olmak üzere tüm dünya bir şüphe yığınıdır artık. Duyduğu, dokunduğu, gördüğü tüm varoluşlar hiçbir şey ya da tek elin sesi olarak kavranamaz bir özelliktedir. Sanzen'de tam anlamıyla dilsizleşmiştir artık. Tüm gün boyunca hareketli bir sersem gibidir. Etrafında meydana gelen her şeyin farkındadır. Şartlara mekanik olarak tepki verir. Fakat olan her şey onu iyice şaşırtmaktadır. Bu şekilde belirli bir zaman geçtikten sonra öyle bir an gelir ki buz parçası aniden çöker ve hiçbir şeyi anlayamayan bu yığın aniden canlanır. Kendisinin kim ya da ne olduğu sorunu saçma bir hale gelir. Bu zaten en baştan beri bir anlamı olmayan bir sorudur zaten. Kendisine soruyu soracak ya da onu cevaplayacak kimse kalmamıştır artık. Fakat aynı zamanda bu şeffaf anlamsızlık görebilir, konuşabilir, yiyip içebilir, aşağı yukarı gidip gelebilir, yere ve gökyüzüne bakabilir. Tüm bunları yaparken de bir problemi olduğu düşüncesi psikolojik bir çıkmaz olmadan yapar. Bir düğüm yoktur. Çünkü zihni bulmaya çalışan, zihin ya da kendini kontrol altına almaya çalışan kendini bozguna uğratmıştır. Bir zamanlar bu zihin ve kendi bir soyutlama iken şimdi onlar da soyutlayamaz hale gelmiştir. Bir defa bu gerçeğin düğümü ortadan kalkınca artık kendi dışındaki dünyaya karşı duran katı bir kendi hissi de ortadan kalkar. Bu duruma gelince Roshi'nin yapması gereken öğrencisine sadece şöyle bir bakmaktır. Çünkü bu bakışıyla onun ciddi bir şekilde zen eğitimine başlamaya hazır hale geldiğini anlayacaktır. Zen eğitiminin aslında artık bittiği zaman başlayan olduğunu söylemek pek de paradoksal sayılmamaktadır. Çünkü bu aslında Prajna'nın Karuna'ya götürüleceğini söyleyen Mahayana prensibidir. Bu prensip şu anlama gelir. Eğer Bodhisattva'nın yaşamını hatırlatmıyorsa, boşluk anlayışının harika kullanımının sergilenmesi anlamına gelmiyorsa, gerçek uyanışa erilmiş sayılmaz. Bu noktada Roshi öğrenciyi imkansız yargılar bildirmeyi ya da mümkün olmayan hareketler yapmayı gerektiren insanlarla karşı karşıya getirir. Elbisenin yeniden Tokyo'nun dört bölümünü çıkar. Şu okyanusun açıklarındaki gemiyi durdur. Şu uzaklardan gelen zil sesini kes. Bir kız yoldan karşıya geçiyor. Bu büyük kardeşi midir yoksa küçük kardeş mi? Bu tür koanların hileleri giriş mahiyetindeki problemlerin hilelerine nispeten çok daha görülebilir özelliktedirler. Ve öğrenciye engellerin ne olduğunu gösterirler. Çünkü orada düşünce eyleme engel oluşturmamaktadır. Kağıttan bir mendili Tokyo'nun dört bölümü yapmak kolaydır ya da küçük veya büyük kardeş sorusu bir şekilde çözüme kavuşturulabilir. Çünkü mutlak öylesiliğinde kız sadece şu ya da budur ve kız kardeş ya da büyük veya küçük olması sadece görece bir anlam taşır. Tüm bunlardan sonra 8 yıl boyunca zen çalışmış bir adamın rehabilita gelip de neden zen sadece bir kelime oyunu demesi zannederim anlaşılacaktır. Çünkü bir diken diğer bir dikenle çıkarma prensibiyle zen insanları kelimeler ve düşünceleri gerçeğin kendisiyle karıştırmalarından dolayı içine düştükleri çıkmazdan sıyırıp alır. Devamlı yerine getirilen zazen uygulaması sonuçta öğrenciye keskin, engelsiz bir zihin sağlar. Öğrenci de koanın bir göle ayağının ucuyla bir çakıl taşı iteleme kolaylığıyla zihnine gönderir ve zihnin ona ne yapacağına bakar. Her koandan sonra Roshi ondan bitirilen koanın esprilerini açıklayabilecek bir zenrin şiiri okumasını ister. Bu konuda başka kitaplarında kullanılması mümkündür. Amerika'da çalışmakta olan Sasaki bu konuda kullanılabilecek kitaplardan birinin de Alice Harikalar Diyarı'nda olduğunu söylemiştir. Görüşme bu şekilde devam ederken temel koanın yerini yardımcı koan alır ve temel koanın anlamlarını inceler ve Budizm'in evren konusundaki her görüşünü öğrencinin oturaklı olarak anlamasını sağlar. Anlayışı bir bütün olarak öyle bir şekilde sunar ki öğrenci bunu iliklerine kadar hisseder. Bu yöntemler sayesinde beklemeksizin ve tereddüt göstermeksizin günlük yaşamdaki olaylara tepki verme öğrenilir. Son koan kümesi 5 derece ile ilgilidir. 5 derece mutlak bilgi ve görece bilgi, şey olaylar ve temel prensipler arasındaki ilişkilerin şematik bir ifadesidir. Bu şemayı ilk olarak ortaya çıkaranların Tung Shan 807-69 olduğu söylenir. Fakat Zen'in Hua Yan okuluyla ilişkilerinden ortaya çıkmaktadır ve 5 derece doktrini dörtlü Darmatu öğretisiyle yakından ilgilidir. Dereceler genellikle efendi hizmetçi veya ev sahibi misafir şeklinde göreceli pozisyonlar olarak sıralanmışlardır. Her birisi de sırayla belirli bir şey olayı belirtmektedir. Böylece elimizde şunlar vardır. 1. Efendi hizmetçisine aşağıya doğru bakar. 2. Hizmetçi efendisine yukarıya doğru bakar. 3. Efendi, 4. Hizmetçi, 5. Efendi ve hizmetçi bir arada gelir.